Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Yine yepyeni bir programla karşınızdayız. İlk haberimiz WhatsApp cephesinden. Kayseri'de özellikle trafiğin daha iyi takip edilebilmesi adına hem emniyet hem de valilik el ele vererek yeni bir proje başlatmışlar Mesut. Bu proje kapsamında da trafik gönüllüleri WhatsApp'tan ilgili numaraya bildirimde bulunarak işte trafik suçu işleyen kullanıcıların bir nevi yani ifşa edilmesi ve daha sonrasında da işte trafik cezası uygulanmasını sağlamışlar. Bu proje kapsamında 400'den fazla kişi de trafik cezası yemiş.
Ya İstanbul'da da uygulanıyordu bu. Yalan. Ben attım birkaç mesaj. Geri bile dönmüyorlar. Ekstra olarak Erdi, ben bunu uygularken bir şeyi keşfettim. Şimdi arkadaşlar olay şöyle çalışıyor. Mesela Erdi girdi emniyet şeridine, oradan hızlı ilerliyor. Ben de fitil oldum. Yolda normal yolunda gidiyorum. Telefonu çıkart, verdiğini fotoğrafını çekiyorum. Sonra WhatsApp'a o numarayı mesaj atıyorum. Şimdi şöyle bir sahne düşünün. Erdi kuralları çiğniyor. Emniyet şeridine girdi. Ben de kendi şeridine gidiyorum. Erdi'yi gördüm. Elimi bıraktım. Yandan cep telefonunu kavradım. Kilidi açtım. Arabayı da sürüyorum o esnada. Emniyete bildirmek için. WhatsApp'ı çalışıyorum. Fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Zaten küt yönündekini vururum. Yani emniyetin zihniyete bak Türkiye'deki. Yolda giderken fotoğraf çek diyor ya sürücüye.
Yalnız şimdi şöyle bir şey var. Bu uygulamanın özellikle hata yapanı yakalayacak kişideki yarattığı hisler çok önemli olur. Şimdi seni şikayet edeceğim tarzında.
İşte o hırstan giderken zaten kaza yapacaksın. Türkiye'de cep telefonu kullanmak yasak sürerken ama emniyet teşvik ediyor şu an bunu.
Ya evet, sonucunda düşünsene. Yani baktığı zaman bir araştırma okumuştum. Trafik kazalarının özellikle o küçük ölçekli trafik kazalarının, hafif hasarlı trafik kazalarının çoğu yoğun trafikte geçen anlık dikkatsizlik, telefona bakarken işte öndekinin tamponuna dokundurman gibi unsurlardan ortaya çıkan şeyler genelde. Sen şimdi eylem yaparken telefonu çıkarıyorsun, hedef alıyorsun, kayda basıyorsun. Daha sonra da o numarayı bulup ona yolluyorsun ki bu ceza işlem, bu uygulama yerini bulabilsin. Dediğin gibi çok ciddi dikkat dağıtabilecek bulunsun.
Aynen.
Bunu yapabilmek için emniyet şeridini ihlal etmiş adamın yaptığı gibi emniyet şeridine girip durup fotoğrafı yollaman gerekiyor ki trafikte bir tehdit oluşturma, ama bu da yanlış olacak en nihayetinde.
Ya şimdi tamam, kolluk kuvvetlerine yardımcı olalım da bu işi de artık sivile bırakmasınlar ya, teknoloji gelişti. Koy kameranı bilmem neni. Kendin çek arkadaş.
Ya şimdi trafik, şöyle bir şey var, hani trafik gönüllüleri var. Hani fahri trafik polisleri var. Böyle de olmak gerekiyor çünkü sonucunda emniyet mensuplarının sayısı belli. Her yerde her an durumu kontrol edemeyebilirler. Daha önce yapılan proje vardı. Bunu İstanbul Emniyeti başlatmıştı eğer yanlış bilmiyorsam, ya da ülke genelinde de olabilir. Fotoğrafı çekiyordun. Daha sonra herhangi bir vakitte web sitesine girip bu adam emniyet şeridini ihlal etmiştir diye fotoğrafı yüklüyordun.
Ama yine fotoğrafı sen çekiyordun.
Yine fotoğrafı sen çekiyorsun. Evet, yani sonucu o ile geçmen gerekiyor. Bunun en güzel tarafı şu olabilir Mesut. Ülkemizde de hala bunun altyapısı hazırlanıyor, olacak olmayacak vesaire tartışmaları var, ama biliyorsun
araç kamerası.
Araç kamerası. Rusya gibi ülkelerde zaten evet. Önde sabit bir araç kamerası var. Sen istesen de istemesen de o zaten günlük olarak tüm aktiviteleri kaydediyor. Belki oradan yola çıkarak bir yöntem geliştirilebilir, ama kullanıcıya, yani sürücüye bırakıp yanlış bir şey görürsen telefonu çıkar, hani silahını çeker, çıkar çek. O biraz tehlikeli bir unsur.
Evet.
Çünkü başka bir trafik suçunun düzeltilmesine vesile olayım derken esasında başka bir trafik suçu işliyorsun. Düşünsene öndeki araba kaçmış, polis seni görüyor.
Şimdi bir de bu kanunun aykırı aslında. Büyük ihtimalle itiraz ederseniz alırsınız. Bir tanesi, şimdi elektronik denetleme yapılacaksa uyarı konulması lazım. Çünkü emniyet güçleri vatandaşa tuzak kuramaz isimli bir Avrupa Birliği yasasından yola çıkılarak bu tip bir radar vardır. EDS uygulaması vardır, polis vardır diye uyarı koyması lazım. Çünkü kolluk kuvvetlerinin aslında asıl amacı trafikte önlemedir, kazayı önlemek.
Caydırmaktır.
Yani ceza kesmek değil. Bizimkiler birazcık saklanıp ceza kesiyorlar ama öyle bir şey değil. Çünkü tehlikeyi önlemek. Sen tehlike attıktan sonra kendini ceza kessen ne olur? Belki de iki tane ailenin ölümüne neden olacaktın. Anlatabiliyor muyum? O ceza neye yarayacak o zaman?
Dediğim gibi o konu özellikle çok tartışıldı. Hani tuzak kurarak sürücüyü zor duruma sokma gibi şeyler.
Şimdi burada sen olabilir. Fotoğrafını çekecek. Tamam, benim emniyet şeridinde 2 saniye durup durmadığımı nereden bilecek polis? Belki de lastiğimin patladığını zannettim. Çektim emniyet şeridini. Adam da fotoğrafımı çekti. Anlatabiliyor muyum?
Şimdi evet, işin aklı
bir geldi, uğraş ondan sonra. Bu iş yanlış iş. Emniyetin işini emniyet yapar. Vatandaş vatandaşlığını yapar, tamam mı? Biz vergimizi niçin veriyoruz abi? Bunlar işe iş yapsın diye.
Şöyle bir şey var. Hani bunun kötü niyetle kullanabilecek insanlar da olabilir. Sonucunda bu her zaman hani ya canı sıkılan değişik şeyler çıkartıyor.
Ya bir de Allah aşkına, şimdi hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Biz İstanbulluyuz. Ankara'da yaşayanlar vardır. İzmir'de yaşayanlar vardır. Şimdi bu şehirlerin sorunlu belli bölgeleri var.
Evet.
Bizim de burada sorunlu bölgelerimiz var. Mesela emniyet şeridinin en çok işgal edildiği yerler köprü bağlantıları, arayol bağlantıları vesaire. Bir tane kamera, ya ben polis falan da koy demiyorum. Bir tane kamera koysan alayına cezayı kesersin istesen ama. Anlatabiliyor muyum? Farklı amaçlar var demek. İstemiyorlar mı? Görmüyorlar mı? Yani EDS'nin bulunduğu yerler çoğu yerde inan kimsenin zaten emniyet şeridini işgal etmeyeceği yerler.
Bak, ben sana bu konuyla ilgili çok basit bir gözlemimi söyleyeyim. Şimdi Anadolu yakasında oturuyoruz. Ben Avrupa yakasına giderken annemlere daha yakın olduğu için mesela ikinci köprüyü kullanmayı tercih ediyorum. Her seferinde onlarca defa denk geldiğim bir konu var. İkinci köprünün ağzına yakın Kavacık Sapağı'na yaklaştığın yerde 1 kilometre geriden Kavacık Sapağı'na erken girin diye emniyet şeridini ihlal etmeye başlıyorlar. Evet. Koy oraya bir polis.
Ve trafiği daha fazla kilitliyorlar.
Tabii trafiği daha fazla kilitliyor. Kaldı ki bugün artık yollarımızda maalesef emniyet şeritleri bazı yollarda yok, bazılarında dar. Ambulans kullanılsın ya da acil durumlarda kenara çek, acil durumunu gider diye yapılmış şeyler ama biz aptalız hepimiz. Bazı uyanıklar var. Senden benden önce ev ziyaretine gidecek, gezmeye gidecek, evet, oraya kullanıyor. Kozyatar
falan da öyle. Koy bir kamera, hallet. Yani bunu görmüyor musun? Ama demek ki İstanbul'u çok gezmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? İlgili kişiler ki görmüyorlar diye düşünüyorum. İstanbul'da doğru dürüst bir gezseler, görseler zaten derdini anlarlar. Ankara'da keza öyle. Vardır yani, yaşayan, soru yaşayan.
Bu konuda ilgili son olarak da şunu söyleyeyim. Orada daha ziyade şu yöntem de işleyebiliyor. Eğer hani hakikaten trafiği ciddi şekilde tehlikeye atan birileri varsa 155 arıyorsunuz. Plakasını veriyorsunuz. Diyorsunuz ki şu güzergahtayım. Burada şöyle bir araba var. Marka, model ya da plaka vererek oraya anında müdahalede bulunabiliyorlar. Son minut olarak da ben şahsen merakımdan bunu sormuştum. Çünkü acil durumlarda eğer işe yarıyorsa kullanmak gerekebilir bazen özellikle sağlıkla ilgili konularda. Hani dörtlüleri yakıp emniyet şeridine girme diye bir eylem var ülkemizde. Evet. Bunu bazen hani mesela taksicilere de normal bedelden daha fazla para ödeyip beni hızlı bir şekilde yetiştir diyerekten yaptıranlar olabiliyor. Ben şunu öğrendim Mesut. Önceden arasan, plakanı belirtsen bile emniyet şeridine girdim diyemiyorsun. Cezayı yersin. Emniyet şeridine girdim ama önceden plakamı verdim. Acil durum var, hastam var demek çok kolay değil. Orada hastam varsa zaten polis seni çevirirse hastayı görüp sana yardımcı olur. Çünkü ben bizzat yaşadığım için de biliyorum. Trafik varsa, hastam varsa polis sana öncülük yapıyor. Yolunu açarak gitmek istediğin hastaneye götürtebiliyor ama trafikte
evet.
Ceza yemeye müsait şeyler var. Dikkat etmek gerekiyor. Kurallara da uymak gerekiyor.
Bir diğer haberimiz Xiaomi'den. Xiaomi ülkemize geldi gelecek falan derken artık gelmedi. Onları unuttuk. Gelmedi. Xiaomi Redmi Note 3 lanse edildi ve telefon yine aslında özellikle piliyle ben de merak uyandı.
Yani şimdi bu telefonun pili 4000 mAh gibi büyük bir pili var. Kendi sınıfı için, kendi fiyatlandırması için düşündüğümüz zaman ki
gayet
en dolu paketi alırsanız evet. 170 dolar civarında bir fiyatı var. Gayet güçlü bir pile sahip olduğunu söyleyebiliriz ama bu telefonun Xiaomi açısından bence birincil önceliği Xiaomi'nin ilk metal kasılı telefonu olması. Xiaomi'yi biliyorsunuz özellikle malzeme kalitesi konusunda tokat manyağı olan firmalardan birisi.
Evet,
genelde ses getiren ama ürün kalitesi, ürünün malzemesi anlamında
fiyatı ile orantılı malzeme kalitesi kullanan bir firma.
Artık değil bence. Evet. Yani Mi 4'e falan baz alırsan eğer biraz malzeme kalitesi fiyatın gerisinden geliyordu. Şimdi bunu da o işi çözmüşler. 5.5 inç ekranı olan bir telefon. Yani Fab sınıfına girebilecek bir telefon. Esasında bir telefondan beklediğimiz pek çok özelliğe sahip olan bir telefon. Özellikle işlemci tarafına bakıldığında Helio X10 var MediaTek'in. Güçlü bir platform. Ekran Full HD olduğu için GPU tarafında yine kısmen sorun yaşanılmayacak bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii 2 GB RAM var, 3 GB RAM var. İki farklı konfigürasyonu var. 2 GB alırsan 16 GB depolama, 3 alırsan 32 GB depolama. Yine 13 megapiksel arka kamerası var. Parmak izi sensörü var. Mesela 0.3 saniyede bunun okuma işlemi gerçekleştiği söyleniyor. Hani dolu dolu bir telefon. Ben nihayetinde günün sonunda takıldığımız nokta ne olacak? 170 dolar alabiliyorsun bu telefonu. 3 GB RAM ve 32 GB depolama kapasitesine sahip olan telefonu. Bence son derece güzel bir telefon. Rekabetçi bir telefon. Dolayısıyla keşke Xiaomi olsaydı da bu telefonu Türkiye'ye gelseydi diyorum açıkçası.
Evet tabii ama Xiaomi içinde bile bu fiyattan zor buluyorsun. Biz hep bunu söylüyoruz. Altını çiziyoruz. Şimdi bu fiyatlar birazcık bir inatıcı fiyatlar herhalde. Bugün Çin'e gidip gören arkadaşlar olacaktır. Bu fiyattan çok çok şanslıysan alabilirsin.
Yani şimdi tabii şey dediğin gibi hani sonucunda bu fiyatı sen tavsiye ettiğin son kullanıcı fiyatı olarak verirsin ama talebin altında bir tedarik söz konusuysa eğer bu ister istemez pazara düşüyor. Pazara düştükten sonra da talep daha fazla olduğu için satıcılar ister istemez daha yüksek fiyattan satmaya çalışıyor.
Bunu özellikle yapıyor diyenler de var tabii.
Yani hani bazı otomobil üreticileri için şu söylenir. Arabayı üretir, tanıtır, ciddi şekilde talep oluşur ama piyasaya az verir ki o talep her zaman sıcak kalsın, her zaman o araba konuşulsun diye. Ticari bir mantıktır, yöntemdir bu. Bunu uygulaya da olabilirler bilemiyorum ama tavsiye edilen fiyat üzerinden yürürsek eğer 170 dolara gerçekten çok güzel bir telefon yapmışlar. Onu
öyle
söyleyebiliriz.
Gerçekten. Xiaomi Mi Pad 2 de var. Tablet konusunda ikinci tabletlerini ortaya koydular. İlk tabletleri de
birincisi.
Yine
Mi Pad 2 devamı.
Ağırlık ağırlığıyla böyle şeydi biraz.
Kaba bir tablet.
Kaba bir tabletti ne yazık ki.
Ya zaten bakıldığı zaman şimdi Mi Pad 2'nin birinci modelden en büyük farkı birinci modelde Tegra K1 platformu kullanılıyordu.
En güçlü platformdu.
En güçlü platformdu ama yazılımsal sıkıntılarından dolayı aslında o platformun tam hakkını veremedi evet. Maalesef. Onu söylemek gerekiyor. Bir ara bizim ofise de gelmişti, bir elimize geçmişti zaten hani.
Dedik yani bu tablet kullanılmaz çok ağırdı zaten. Aşırı ağır bir tabletti.
Ağır tablet hani hadi ağırlığını görmezden geldik diyelim. Yazılımsal bir sürü sorunu vardı. Marketi oradan çek, onun içerisinde
evet,
uygulamasını kur vesaire.
O Çin'den alırsan öyle tabii. Çin,
evet yani zaten Avrupa'ya da gelmedi galiba. Ben herhangi bir ülkede de geldi satıldı diye duymadım açıkçası.
Ben de duymadım evet.
Ama tabii Çin'de popüler bir marka olduğu için Xiaomi'nin yine birinci tableti de bayağı satmıştı. Şimdi ikinci modelde Intel ekosistemine giriş yapıyorlar. Intel'in Z8500 işlemcisi var. X5 ailesinin üye 64 işlemci. Dolayısıyla esasında bu tablet için hem Android uyumluluğundan hem de Windows işletim sistemi desteğinden bahsedebiliriz. O tarafta çok amaçlı kullanılabilecek bir tablet. 7.9 inç büyüklüğünde 2K bir ekran var mesela. Sharp üretimi, yüksek kaliteli bir ekran olduğu söyleniyor. Ben lansmanı canlı canlı takip ettim. Özellikle ekran kalitesi üzerine bayağı duruyorlar. Muadil diyebileceğimiz cihazlara kıyasla hem parlaklık seviyesi hem de kontrastının çok iyi olduğu söyleniyor. Grafik tarafında Intel HD grafik birimi var. HD grafik birimi bakıldığı zaman biz masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bir harici ekran kartı performans sunmadığını söylüyoruz, evet. Ama bu cihazlarda iş yapabilecek bir çözüm olduğunu söyleyebiliriz. 2 GB RAM var. 64 GB'e kadar depolama var. Pilde 6190 mAh. Şimdi tasarım olarak bakıldığında Apple'dan bayağı bir, yani bazı diğer Xiaomi ürünlerinde olduğu gibi bir etkilenme var. Hatta bazı duvar kağıtları bile neredeyse Apple'ın kullandığı duvar kağıtları gibi, ama
benim burada ilgimi çeken şey çok ince görünmesi oldu.
Zaten ince ve hafif bir cihaz mesela.
Şimdi Intel Atom işlemcisini taşıyan bundan önceki serideki Atom işlemcilere sahip ince tabletlerde çok ciddi ısınma problemleri vardı. Bu işlemciyi bilmiyorum, sen test etme şansın oldu mu? 10 nanometre
oldu. Ben bu işlemcinin biraz daha hızlısını test ettim. Yanlış hatırlamıyorsam Acer'ın yeni oyuncu tabletinde vardı bir basamak üstündeki işlemci modeli. Oyun da kurmuş. Oyunlarda da test etmiştim. Şimdi 14 nanometre olduğu için bu işlemcilerde ki test edebileceğin oyunlar da bir masaüstü bilgisayar oyunu gibi olmadığından dolayı çok fazla ısınma sorunu olmuyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Önceki nesil tabletlerdeki Atom işlemcilerine kıyasla bu yeni jenerasyon özellikle verimlilik konusunda daha başarılı. Hem daha az enerji harcıyor hem de sunduğu performansa kıyasla daha az ısınarak ciddi bir denge sağlıyor.
Evet, test edip ben de görmek isterim açıkçası bu tablette bu incelikte nasıl iş görecek.
Fiyatlandırması tabii yine bu tabletin de iddialı. Yine 150 dolar civarında bir fiyatlandırmayla alınabilecek bir tablet olmuş. Yine
bu aslında şey, yani 150 dolar gerçekten tablet için, bu özelliklere sahip bir Android tablet için gerçekten çok uygun.
Gerçekten
Android tabletin, tabletlerin yani fiyatları çok abartı. Hani Samsung'un bir geçen seneki tabii, üst seviye tabletini almaya kalktığında bir iPad parası istiyorlar ki niye Android tablet alayım diyorsun.
Yani evet, sonucunda ama yine bu tablet içinde az önce telefonla yaptığımız yorumu yapabiliriz. Acaba bu fiyatlardan bulunabilecek mi, onu da
ben
görmek
işte
gerekiyor.
Görmek istiyorum.
Sonuçta tablet pazarı telefona kıyasla dar bir pazar olduğu için belki orada fiyatları tutturabilirler. Çünkü ilgi nispeten telefondan daha az olacağı için orada zaten benzer fiyatlandırmaları görebiliriz.
Bir başka ülkemizde popüler firma Huawei var. Huawei Mate serisi aslında firmanın çıkışı yakaladığı serilerden oldu. Herkesin çok konuştuğu, çok merak ettiği telefonlara yer verdiler. Mate 8 de aslında ter detayıyla belli şu anda.
Çok güzel bir telefon olmuş. Onu söyleyeyim. Açıkçası bu konuyla ilgili paylaşım yaptığımız zaman da pek çok kişinin yorumu şu ana kadar gördüğüm yılın en güzel telefonlarından bir tanesi. Çok ince, çok şık. Zaten şimdi Huawei ile ilgili şu yorum yapmak yanlış olmaz. Yani malzeme kalitesi olarak bakıldığı zaman metal işçiliği, hani döküm tarafındaki hassasiyet, gerçekten güzel şeyler imza atabiliyorlardı Mesut.
Çok güzel işler yapıyorlar. Kaliteli kasalara sahipler. Kamera konusunda çok iyi toparladılar.
Çok iyi toparladılar.
İşlemci konusunda zaten düştüğünü ispatladı firma.
Kesinlikle şimdi İşletim sistemi tarafında kendileri üzerine kullanıyorlar.
Bir tek ben ondan memnun değilim.
Emotion yayın arayüzünü. Şöyle bir şey var Mesut. Hani işletim sistemi güncelleme sıklığı olarak bugün bir Sony ya da HTC gibi olamayabilirler belki ama verdiği cihazda çalışan sürüm akıcı çalışıyor. Orada sorun olmuyor. Önceki nesil cihazlarda hem yazılım olgunlaşmadığı için hem de kullandıkları işlemcinin bir takım sıkıntılarından dolayı cihazlar ısınabiliyordu ama ben Mate 8 olmasa bile Mate 7'de, G8'de, G7'de, hani hatta Mate S modelinde bile gerçekten de bu işin artık çözüldüğünü gördüm. Keza kullandıkları Kirin 950 işlemcisi mesela şu an duyurusu yapılmış, üretime geçmiş en hızlı Android işlemci olmaya aday.
Çok önemli bir konu.
Muazzam bir unsur. 6 inç ekranı var. Çözünürlük Full HD olduğu için Mali T880 ile beraber oyun konusunda da bu alet muazzam bir deneyim sunabilir.
Sadece orada Full HD birazcık yani şey duruyor ve 6 inç ekran olduğu için bir de ne bileyim az mı kalmış?
Yani sonucunda hani
en hızlı işlemci diyoruz.
İşte yani şey var. Yani oyunlar çok hızlı çalışacaktır ama görsel deneyim olarak ya şu mesafeden tuttuğun zaman çok sıkıntı yaratmaz. Evet, ama biraz yaklaştığın zaman ister istemez pikselleri görme konusu.
Çünkü 5.7 inç ekranda bile 2K'ya geçtiğinden diyorsun ya 2K'yı fark edebiliyormuşum yani.
Ya dediğin gibi de olabilir. Bir deneyip görmek lazım. Ele almak gerekiyor açıkçası. Bu arada ekran 2.5 boyutlu. Artık Çinlilerin çok önem verdiği konulardan bir tanesi. Yani yanlardan hafif kayış yapan bir ekran.
iPhone'dan sonra artık öyle kullanmayan Çinli kalmadı.
Kalmadı gibi aynen. 3 GB, 4 GB kapasite RAM seçeneklerimiz var. Yine tercih ettiğin RAM'e göre de 32-64 GB depolama seçeneği alabilirsin.
4000 mAh batar yine burada öne çıkan unsurlardan bir tanesi. Acaba bu telefonda başka telefonları şarj edebilir mi?
Şimdi bu premium telefon olduğu için hani bunu biraz powerbank havası ver mantığına çok yaklaşmamış olabilirler. Kamera tarafında 16 megapiksel bandı kameramız var. Sony IMX298. Şimdi Sony'de şöyle bir durum oluşmaya başladı. Bazı telefon üreticileri yaygın olarak telefonlarda kullanılan mobil sensörlerden farklı olarak daha ağır ürünlere yönelmeye başladılar. Örneğin mesela bazı telefonlarda Sony'nin telefondan ziyade camcorder'lar, yani el kameraları için yapmış olduğu sensörleri de kullanabiliyorlar. Yine bu da ağır ürün sensörlerden birisi olabilir. Sadece pikseller biraz küçük kalmış. 1.12 mikron. Yani mesela Nexus 5X'e kıyasladığımız zaman onda da yine bu tuhaf sensörlerden bir tanesi var. 1.55 mikron büyüklüğünde mesela sensörler var. Bu belki biraz daha rekabetçi olabilirdi. Son olarak parmak izi okuyucuyu da ekleyelim. Huawei'nin söylediğine göre ki Huawei zaten Mate 7'de kullandığı parmak izi okuyucu da müthişti gerçekten de. Diyorlar ki hatalı okuma oranı %1. Yani 100 kere dokunsan bir tanesi hatalı okunabilir.
Müthiş.
Diyor ki,
ya bir müthiş de şey önemli. Olsunlar. Biraz elin nemliyken elini yıkıyorsun hafiften kuruluyorsun bir basıyorsun ya ona. Çoğu okumuyor verdi hala.
Ya ben
onu bir başarsalar o zaman sıkıntı kalmıyor hiç.
Şöyle bir şey var. Şu an mesela o sorun daha bilindik markaların ürünlerinde var. Ben Mate 7'yi test ettiğimizden çok kısa süreliğinde test etme şansımız olmuştu. Nemli parmakla sorun yaşamadığımı biliyorum. Ama tabii günlük hayatımızı çok adapte edemedik. Cihaz geldi gitti vesaire. Son durumu bilmiyorum ama sonucunda o öyle çalışıyorsa bu muhtemelen geliştirmişlerdir diye düşünüyorum. Android 6.0 var bu arada. Hızlı şarj özelliği de var ki zaten 4000 mAh için olmazsa olmaz zaten birisi.
Bir gece bırakırsın yoksa sabah anca alırız.
Yine keza MTS'de vesaire gördüğümüz 3 yönlü optik görüntü sabitleme de var ama bir sıkıntımız var bu telefonla ilgili. Türkiye'ye gelecek mi ve ne zaman gelecek? Maalesef hani Huawei'nin en büyük sorunu Türkiye'de şu kanal yapısını oturtamadıkları için ürünler gelmiyor, vaktinde gelmiyor vesaire öyle
tek problemler var. Gerçi fiyatı pek beklendiği gibi olmuyor. Şimdi Huawei'nin en büyük sıkıntısı Türkiye'de bence erdi. Fiyatı bir türlü oturtamamış olmaları. Mate 8 çok güzel bir telefon olsa da ismi Huawei. Bu yüzden fiyata çok iyi özen göstermeleri lazım. Galaxy S6 ile benzer bir fiyata sahip olursa büyük ekran olarak tercih edebilir kullanıcı. Bak şimdi, S6 diyorum. H Plus'ı falan katmıyorum o tarafa. Aynı fiyata zaten gider H Plus alır.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Ben Huawei'deki arkadaşlarla bu fiyatlandırma sohbetini yaptığımız zaman diyor ki abi diyor kaç para yapayım diyor. Metal gövde metal gövde. İnce işlik mi ince işlik. En hızlı işlemci mi en hızlı işlemci. Büyük pil mi büyük pil. Android 6 mı 6. Parmak izi var. Kamerası Sony sensör. Kaç para yapayım diyor.
Ama sana sorayım dürüstçe. Şimdi gittim markete. Mate 8 duruyor. Bir de Sony, Samsung, LG tarafında benzer özelliklere sahip bir Android telefonu.
Bak Sony, Samsung, LG dedin değil mi? Ben sana çok net söylüyorum Mesut. Tasarım olarak ilk gider bu telefona bakıyorum. Bu telefon tasarım gerçekten çok güzel olmuş ama markadan dolayı o 3000 lirayı vereceksem eğer o 3000 lirayı bu telefona vermem.
Vermezsin işte ben de onu demek istiyorum.
Hak etmediği için değil bak. Hak etmediği için değil. Markasından dolayı vermem.
Çünkü vermezsin. Ben de zaten markadan dolayı gidiyorum. Yoksa şey demiyorum. Ne dedim? İsmi Huawei olduğu için Türkiye'de dikkat etmeleri lazım yani.
Yani sana satan adam ismini doğru düzgün telaffuz bile edemiyor. Huawei diyen var, Huawei diyen var vesaire. Ama telefon güzel olmuş. Yani Huawei teknik anlamda, ürün geliştirme anlamında doğru yolda. Evet. Onu söyleyebilirim. Türkiye'ye gelir mi? Gelecek gibi görünüyor ama onu söyleyelim. Hatta bugünlerde G8 ve Mate S modelinin Türkiye'ye gelmesi lazım. Mate S'in 2000 liranın üstü olacağı söyleniyordu.
Hoş, gelmesin şimdi söyle o zaman.
Şimdi şöyle bir durum var. Yani hep söylüyorum. Referans noktası olarak hangi telefonu baz aldığımız çok önemli. Şimdi HTC One A9'u baz alırsan bu telefon 4000 lira.
Ama şimdi HTC One A9 için konuşurken de niye o telefonu kötü şeyler söylüyoruz? Diğer telefonları baz aldığımız için. Yani. Şimdi burada baz alınacak telefonlar hangisi? Ben size söyleyeyim. Artık büyük ekran telefonlarda Note 5'in fiyatı referans oldu. Evet. Ve öyle bir ölümcül fiyatı var ki otursun düşünsün diğer firmalar.
Ya şimdi zaten bakıldığı
zaman eskiden iPhone'a göre kendileri şey yapıyorlardı. Şimdi Note 5'e
şimdi
göre
zaten yapacak. Boyut olarak yola çıktığın zaman Note 5, S6 Edge Plus, LG V10 ve iPhone 6C Plus var.
Evet.
Şimdi iPhone 6C Plus fiyat olarak çok ayrı bir kullanımda.
Evet. Hani araba alacaklar ona bakıyorlar. Aynen. Zaten. Arabamı alayım bunu.
Aynen
alayım.
Şimdi Edge Plus'a baktığın zaman 3000 lira sınırına gitmen gerekiyor. Note 5'e baktığın zaman 2400 liralara falan galiba bulunuyor.
Çok iyi fiyat.
V10'a baktığın zaman da 2600-2700 lira. Şimdi bunların arasında ne fark var? Daha büyük pili var. İşlemcisi hepsinden daha hızlı. Kamerası ortalama diyelim.
Arayüzü değişik bir arayüz.
Ama en azından Android 6.0 var.
Evet, evet. Bugün diğerleri de alır ya.
Bugün piyasaya çıkacağından yola çıkarak konuşuyorum. Hani bu telefon nasıl bir rekabetçi olur?
Ya, kamerası kötü bu arada diğerlerinden.
Yani şimdi ortalama olduğunu farsayıyorum ya. Şimdi
evet. Çok yok büyük diğerlerinden. Şimdi Samsung'un 16 megapiksel sensörü, orada da 13 megapiksel sensörü.
Tabii şimdi görünen köy kılavuzu da muhtemelen Samsung'dan daha kötü çekecektir. iPhone 6C Plus'tan daha kötü olur mu?
Aynı olabilirler.
Benzer onlar olabilir. Keza LG V10'la da benzer olabilir. Onu söylemek gerekiyor.
Ve onunla da olmayabilir be. Ve onun
şimdi kamera sensör yok, şey pardon, ben daha ziyade video için konuşuyorum. Fotoğraf için dediğin gibi. Ve onun daha önde olabilir ama video konusunda da videonun kalitesi anlamında bir takım sıkıntıları var kendisinde az. Bu telefon kaç para olmalı diye soracak olursan eğer
1500. Ben sana söyleyeyim. Şimdi kullanıcılarımıza buradan soruyorum arkadaşlar. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Huawei telefonu almaya gittiniz. 6 inçlik orada duruyor, cam gibi telefon. Çok iyi. Yanında da Note 5 falan duruyor. Aynı fiyat olsa alır mısınız? Sizce kaç lira olması lazım bu telefonun? Şimdi sizce kaç lira olması derseniz yani öldürmeyin ama bir söyleyin. Yani bu fiyat olmalı
ben
bence.
Ben sektörü bildiğim için mantıklı yorumumu yapayım. Daha sonra gönlümüzden geçeni tamam söyleriz. Bu telefonun en kötü koşullarda 2499'un üstüne çıkmaması lazım. En kötü koşullarda. Şu anki şeyden dolayı söylüyorum.
Bence de S6'nın fiyatını baz alsınlar.
Yani şey, Note 5'in fiyatını mı?
Yok, S6 abi.
S6 değil, o zaman 2000 lira gelmesi evet. lazım. Yani
çünkü Note 5 şimdi daha iyi bir telefon bundan.
Ya şimdi öyle ama şimdi ben yani piyasa gerçeklerinden yola çıkarak evet. yorum yaptığınız zaman Mesut, hani bugün işte bakıyorsun 1500-1600 liraya satılan telefonlara dikkat edersen çoğundan daha iyi bir telefon olduğunu
görmekteyiz. Öyle. S6 bence tam rakibi
bana burada. Da kalsın, bana da benim gönlümden geçen de maksimum 1999 lira ama hani dolar kuruydu, şuydu, buydu, yüksek maliyeti falan, 2499'u geçerse satamaz. 2499'u da çok satar demiyorum bak. Geçerse satamaz.
2499 bilmiyorum. İşte kullanıcılarımız da merak ediyorum gerçekten, bir cevaplasınlar.
Yok, ben piyasanın gerçekleri, vergi vesaire ondan dolayı çıkıyor. Yoksa gönlümden geçen 1600 lira yapsın. Yok, herkes böyle
kullansın. Ben direkt kullansın. Piyasanın gerçeğini Huawei'ye söylemek istiyorum buradan ama neyse, artık çok uzatmayalım. Nokia 230 bizim ana gündem konumuz. Nokia yani, dönüyor.
Ekran kartı incelemelerinde sevgili izleyicilerimiz, dostlar söylüyor ya, biraz da giriş seviyesi inceleyin evet. vesaire diye. Birazdan giriş seviyesi telefonlardan
bunlar
bahsediyor.
Bunlar çok pahalı oldu derseniz eğer. Şimdi 2K Nokia... ekran değil diye eleştiriyorduk ya.
Yani şimdi 6 inçte pikseli görünmüyor düşünüyorum. Şimdi bunun inçinden bahsedeceğiz birazdan. Şimdi ismi Nokia ama tabii ki Microsoft'un çıkardığı telefonlardan bir tanesi Mesut. Şimdi Nokia'nın daha Microsoft satın almadan önce bir sonraki 1 milyar hedefliyoruz diye bir sloganı vardı. Yani dediği şuydu, dünyada satın alma gücü yüksek ilk 1 milyar doydu telefona. Biz satın alma gücü daha zayıf olan sıradaki 1 milyarı hedefliyoruz.
Zaten orada pes ettik. Şey yapamayacağım için orada Afrika'ya
yöneldi. Orada aynen. Oradan Hindistan, Afrika gibi ülkeleri hedef aldılar. Dolayısıyla bu da yine satın alma gücünün düşük olduğu ülkelerde insanları kısmen akıllı diyebileceğiniz telefonlarla karşılaştırmak üzere dizayn edilmiş bir cihaz. Yani tavsiyem bir jenerasyondan gelen Series 30 platformunu kullanıyor. Nokia'nın zaten, daha doğrusu Microsoft'un reklamlarında kullandığı yazılımla ilgili tek detay şu Mesut, Facebook, Twitter var.
Bir de şey var ya, selfie kamerası da var şimdi.
Yani, şimdi selfie kamera şöyle geleceğim. İki tane kamerası var, 2 megapiksel hem önden harika. Bak sıkı dur, bu özellik önemli, her telefonda görmediğimiz bir özellik. İki kamerada LED flash var.
Ooo, bayağı yani, üstte durmuşlar ama.
Sonrasında o LED flash'la düşük ışıkta çektiğin güzel fotoğrafı görebilmen için de Mesut 2.8 inçlik bir ekranın var. 240x320 orada evet. görürsün. 16 megabayt RAM'imiz var. Yine yazılımsal olarak bir takım Opera Mini gibi tarayıcılar. Ama Microsoft'un bir takım yazılımları.
Bizim ülkemizde çok önemli bir özellik FM radyo var evet.
Yani bugün FM radyo işte 3000 lira diyorsun, 4000 lira diyorsun, yok.
Note 5'te yok.
Yok, sonra bir radyo programı dinlemek istediğiniz zaman akşam işten çıktın, eve gideceksin.
Ne yapacaksın?
Ülkede neler olmuş bitmiş evet. radyo dinleyeceksin.
Data paketin de yok, ne yapacaksın? Nokia telefon satın alman lazım.
Şimdi oradaki ironik durum şu, 4000 liran varsa data paketi niye yok telefon için? Yani o ayrı bir tartışma konusu. Fiyatına gelecek olursak Mesut, işte 55-60 dolar civarında bir fiyatlandırmadan bahsediliyordu bu telefon için. Dolayısıyla
120 dolar akıllı telefon üretiyor. Değil mi?
yani bu konu uzayıp gider. Tasarım olarak bakıldığı zaman yine o Nokia'dan alışılagelmiş geleneksel yapıyı koruyor. Hani ben Lumia 950 X'le incelemesini söylemiştim. Fiyatına göre malzeme kalitesi daha az rekabetçi demiştim. Ama bu fiyatına göre mesela metal kasa var. Yani bu şey gibi hani. Düşse de, atsan da, fırlatsan da bu evet. telefon ölmez, yaşamaya devam eder.
Afrika'nın zorlu şartları için safariye gidenlere birebir bir telefon yapmışlar. Düşse kaybolsa da üzülme.
Ya bizde o tribünde şiddetin yoğun olduğu zamanlarda, futbol statlarında falan oyuncu yapmak için kullanırlardı bu telefonları. Şeyde statların önünde şeyler vardı. Seyyar satıcılar vardı. Bunları satıyorlardı böyle. Dolayısıyla kötü niyetli kullanmak istersen de metal kasa olduğu için sert bir cisim yani en nihayetinde. Umarız kimse öyle kullanmaz.
Evet ama Nokia dönmüş sonuçta.
Nokia dönmüş, Microsoft dönmüş. Nokia ismiyle.
Şimdi BlackBerry işletim sisteminden geçip Android'e geçmişti. Bir şok yaşamıştık. Heyecanlanmıştık Pirif. Telefonla. Şimdi ise işlemci değişikliği söz konusu.
Ya şimdi BlackBerry'de hani bazı şeylerin doğru yapılmaya başlandığının sinyallerinden bir tanesi bu esasında. Prim modeli bu arada Türkiye'ye gelmiş. Sağda solda satılıyor, onu söyleyelim. 3800 dolar, 4000 dolar gibi fiyatlandırmalardan bahsedebiliriz. Resmi olarak gelmediği için bu tabii spot pazarının üzerinde.
Zaten yurt dışı fiyatı da pahalı telefon
evet,
vardı, ucuz değil. Yurt dışı
650-700 dolar civarında. Dolayısıyla hani fiyatını yorumlarken oradan yorumlamak belki daha doğru olabilir. Almak isteyen varsa onun için söyleyeyim. Yani 4000 liranız varsa bugün BlackBerry Prim'i Türkiye'den alabiliyorsunuz. Tasarımı güzel olan, Android işletim sistemini kullanan, slider yapıda yani kızaklı yapıda, klavyesi olan, klavyesinden dokunmatik özelliğini kullanabildiğiniz bir telefon.
Fantastik bir telefon. Sonuçta en farklı telefon.
En farklı, evet şu an için senin en dikkat çekici telefonlarından bir tanesi. Qualcomm Snapdragon 808 işlemcisi vardı platformda. Şimdi deniliyor ki BlackBerry Exynos 7420. Yani bizim Note 5'te, S6 Edge Plus'ta, S6'da, S6 Edge'de gördüğümüz ve kullandığımız işlemciyi kullanacakmış. Çok mantıklı bir tercih olur. Bugün piyasada hemen şu an kullanabileceğin işlemcilere baktığınız zaman Android taraf için en olgun, en oturaklı,
en
performansını
verecek,
koruyabilen, evet. sürdürülebilir performansla herhangi bir sıkıntı yaratmayan en kallavi platform olduğunu görmekteyiz. Eğer bu işlemciyi kullanan, Priv'in üzerinde daha üst seviye bir telefonu kısa vadede çıkartabilirlerse Priv'in üzerine yine o enerjiyi, o sinerjiyi ileri doğru götürebilirler.
Şu an inanılmaz bir talep var aslında firmaya.
Var. Şimdi işlemciden yola çıkarak tahminimiz şu. Bu işlemcinin kullanacağı BlackBerry telefon Priv'den daha pahalı olur. Dolayısıyla o 700 dolarsa o diğeri 800-900 dolar olduğu zaman yine fiyatlandırma anlamında çok ciddi yaygınlaşmaya ulaşamayabilirler ama en azından sektörde istenildiği zaman yenilik yapılabildiğini göstergesi olabilecek bir başka yeni telefonla tanışmış oluruz. Esasında benim de en çok sevindiğim noktada keza olur.
Şimdi geldi gelecek dediğimiz firmalar arasında daha öncesinde Xiaomi vardı. Hemen arkasında Oppo'yu çok konuştuk. ZTE de bunlardan bir tanesi. Programda sen dillendiriyorsun gelecekler telefonları bulunacak falan.
Esasında şöyle, Türkiye'de varlar zaten yıllardır. Ofisleri evet. de var ama daha ziyade...
Vestel'le üretim yapma konumunda çalışma arıyor.
Vestel'in de tabii üretim bantlarının çoğu ZTE'nin know-how dediğimiz bilgi birikiminden yola çıkarak. Hatta ben yanlış bilmiyorsam ZTE'nin Çin'den getirdiği araçlar, üretim araçları kullanılarak oluşturulmuş üretim hatları. Türkiye'de altyapı yatırımları var. Bir ara kendileri de kendi cihazlarını bir takım online ticaret satış sitelerinden denediler ama çok uzun süredir yapmıyorlardı bu işi. Blade V6 modeliyle artık Türkiye oturaklı bir şekilde yeniden cihaz seviyesine giriş yapacaklarını söylemişlerdi. Blade V6'ın da son günlerde sosyal medyada çok ciddi tanıtımını yapmaya başladılar. Muhtemelen bu ayın sonunda ya da Aralık başı gibi yaygın olarak satışa sunulur diye düşünüyorum. Yine onda donanım özelliklerine nazaran fiyatı doğru mu yanlış mı onu yine telefonun incelemesine söyleriz. Tabii. Ama şimdi ZTE'nin Nubia Z11 diye bir telefonu var Mesut. Z9 kısmen kalın, büyük ama o reflektif ekranı, yani ışığı yanlardan yansıtarak sanki çerçevesiz ekran sahipmiş hissiyatı yaratan özellikleriyle yenilikçi bir telefondu. Şimdi Z11 modelinde hem telefonu daha da inceltmişler, daha şık hale getirmişler.
Bir de yok yani.
Üstünde. O ekran özelliğini geliştirmişler ve donanım olarak Mesut bakıldığı zaman Snapdragon 820, 4 GB RAM, 5.2 inç 2K ekran, yüksek kapasiteli pil, her şey 128 GB depolama.
13 MB 20.7 MB arka kamera.
Şimdi bu telefon işte yine Huawei'nin tartışımız noktasına geri dönüyoruz. Bu telefon şimdi dedik ya çerçevesiz ekran, Snapdragon 820 evet. şu bu vesaire. Geldi masanın üzerine koydular ve dediler ki Mesut almak istiyorsan 2500 lira.
Almam. Çünkü ya şöyle bir gerçek de var Erdi. Sen ZTE Huawei tarafında 4-4 telefonumuzu 5 yaptık. 5 olan telefonlarımızı 6'yı şu vakit vereceğiz. İşte 5'e 6 güncelledik dediği bir telefon hangisi var? Ben
Huawei yani şimdi şöyle Huawei esasında açıkladı. Yol haritasında açıkladı. Şu telefonlara biz Android 6.0 Marshmallow vereceğiz gibisinden. ZTE'nin zaten cihazı olmadığı için Türkiye'de de
takip olabiliriz. Ha,
ZTE'nin Türkiye'de doğrudan olmayan cihazları var mı? Var. Türkcell T60 var.
Onların da güncelleme
almıyorlar. Vodafone Smart yani. 6 var. Ben Türkcell T60 incelemesinde şunu söylemiştim. Türkcellcilerin sözü var, vaadi var. Android 6.0 vereceğiz diye. Şu vakte kadar vermişlikleri yok. Onu söyleyelim. Ha yani şu vakte kadar vermemeleri vermeyecekler anlamına gelmez. Çünkü Nexus cihazların bir an önce düşünürsek yer ancak zaten birkaç ay daha belki gerekebilir diye düşünüyorum ama yazılım güncellemesi konusunda zaten Çinlerin global firmaların gerisinden geldi. Su götürmez gerçek.
TL içinde güncelleme vereceğiz demişler, vermemişler. Bu arada TL kullanıcıları varsa bilmiyorum. Ben geçen bir kullanıcının varyansını da okudum. Telefonlara da vaat ettiler, vermediler falan filan diyordu doğru düz güncelleme ama.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Özellikle vereceğim deyip vermiyorsa o çok ciddi bir ayıp. Yani evet. ya sözünde dur ya söz verme.
Mesela Vestel'in bundan önceki telefonu alanlar da mağdur olduk diyorlardı.
Doğrudur. Ama
yazılım güncellemesi çok büyük sıkıntı ya.
Sıkıntı ama ben paylaşımda yapmışım. Vestel Venus geçen hafta 50 MB güncelleme aldım. Şimdi şeyi anlamıyorum. Artık güncellemelerde şöyle açıklamalar var. Açıklama kısmına bakıyoruz yani. Performans iyileştirmesi yapıldı. Ya ne yaptın? Bana onu söyle.
Onu söyle.
Ya ne yaptın? Performans iyileştirmesi
ama
yapıldı.
Ama işte onu kullanıcıyı gaza getiriyor. Yani 50 MB güncelleme aldın ya performansı iyileştirdim. Oo müthiş. Hemen alayım.
Öyle sıkıntılar var. Bu cihaza geri dönecek olursak ya hani şu an zaten görsellerini görüyor izleyiciler. Tasarım olarak gerçekten güzel bir telefon. Bunlar tabii sızdırılmış görüntüler.
Ya ben şimdi İspanya falan gittiğimizde de ZTE'nin standından çıkamıyorum. Çok güzel telefonları
var. Telefonları var. Ama işte onların elini kolunu bağlayan şey henüz hala bir global marka değiller. Değil kendi markayla cihaz satma noktasında o fiyatlardan rekabetçi olabilmeleri zor. Ne yapabilirler? Çok büyük bir firmaysan eğer. Fiyatta daha rekabetçi olup iyi cihazı ön plana çıkarmaya çalışabilirsin. Ama onda da tabii
ya da en günceli verirsin sürekli olarak. Yine bayağı bir marka olarak öne çıkarsın aslında.
Ya kesin olan şu müyüz? Bu cihazların, ya bu ZTE'nin bunun bir Z11 ya da Huawei Mate 8'ler bunlar da düşük maliyetli üretilen cihazlar değil. Bunlar da yüksek maliyetli
tabii
cihazlar.
Tabii ki canım, kaliteli
materyal
cihazlar
zaten. Materyal yüksek. Dolayısıyla belli bir yerden sonra zarar etmeye başlıyorlar ve kim hiçbir ticari oluşumda zarar etmek istemez
tabii
açıkçası.
Tabii ki haklısın.
Akıbetini göreceğiz ama Snapdragon 820 söz konusu olduğu için bu cihazın piyasaya çıkması zaten hadi diyelim İspanya'da resmi tanıtımı yapıldı ya da Ocak ayında Las Vegas'ta yine Mart Nisan'ı bulur gibi geliyor. ZTE'nin son olarak şunu da ekleyeyim. Türkiye çapında yüksek performanslı cihazlara yoğunlaşmaları da yine 2016'ın sonunu bulur gibi. Onlar daha ziyade şu aşamada girişin üstü ve orta seviyeye yoğunlaşacaklar gibi. Onu da paylaşmış olalım.
Hayırlısı. Şimdi Çinlerden çok bahsettik. Son haberimizde Çinlerle ilgili. Çinlerin kendi chipsetlerini üretme sevdası ve buna hükümetin desteği. Çin hükümeti bayağı bir destek veriyor firmalar. Kendi chipsetinizi üretin diye. Neden kendi chipsetlerini üretme sevdasındalar? Onu da söyleyeyim, Rusya da aynı sevdada, Çin de aynı sevdada. Bu son aslında NSA skandalından sonra Amerikan chipsetlerine güvenmiyorlar. Hepsinde bir arka kapı olabileceği ve eğer donanımda arka kapı varsa siz yazılımda ne kadar güvenlik alırsanız alın hiçbir işe yaramayacağını dünya görmüş oldu. Hı hı. Amerika'nın da bu konuda çalışmaları olduğunu görmüş oldu aslında. Korkmakta haklılar. Şimdi Çin'in kendi chipseti olursa Amerika giremez ama Çin girebilir. Bu da onlar için çok büyük bir avantaj.
Tabii işin öyle bir politik boyutu var. Sonucunda Çin, Rusya gibi ülkeler yıllardır dışa bağımlı olmama konusunda ciddi çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda tabii ki ekonomik anlamda daha iyi ölçeklenebilirsin. Çipi de kendi tasarladığın için orada hani kendi cihazlarına özel bir takım özelleştirmeler yapabilirsin.
Zaten kendi ülkende üretiyorsun.
Zaten kendi ülkende üretiyorsun. Şimdi daha önce geçtiğimiz haftalarda Sony ile ilgili bir iddia çıkmış. İşte Sony kendi işlemcisini yapacak, telefonlarına koyacak gibi. Sony kendi işlemcisini yapar mı? Çok da iyi yapabilir. Bugün PlayStation 3'e kadar kendi PlayStation 3'te de keza kendi işlemci kullanıyorlar.
Tabii kendi mühendislerinin katkıları olduğu işlemciler yer
alıyordu. Gerçekten şöyle bir şey var. PlayStation 3'teki işlemci dedi işte IBM, Toshiba, Sony birlikte çalışmıştı. Ben iş ilanları biliyorum. O karmaşık mimari çözebilecek yazılımcı arıyorlardı. Böyle bir sıkıntıları vardı ama Sony resmi olarak dedi ki şu aşamada böyle bir çalışmamız yok. Şimdi bu haberi geri dönecek olursak eğer deniliyor ki ZTE, Lenovo ve aynı zamanda diğer Çin üreticilerin de kendi içlerinde bu takım çalışmalara başladıkları söyleniyor. Özellikle ZTE'nin hükümetle çok yakın ilişkileri var Çin tarafında. Çin'de bu baskılı devre endüstrisini geliştirme fonundan 80 milyon dolara yakın bir destek aldığı söyleniyor. Yapabilirler mi? Yaparlar. Zaten Çin'de devlet desteğiyle önümüzdeki 5-7 yıl içerisinde yaklaşık 50 milyar dolarlık yarı iletken endüstrisi yatırım yapılması bekleniyor. Yine devlet fonuna sahip olan bir devlet şirketinin SK Hynix'i, bu DRAM ve storage depolama ünitelerini geliştiren, flash bellek geliştiren Güney Koreli şirketin %20'sine geçen hafta 5,5 milyar dolar teklif edip resti yediğini de biliyoruz. Hatta Micron'u satın almak istediklerini de biliyoruz. Keza orada Intel onlara çok izin vermedi. İleriki dönemde Çin tarafında bu işlemcileri biz daha çok duyacağız. Çünkü hükümet çok istiyor Çinler yapsın.
Evet, ayrıca ZTE'nin hani hükümetle arası iyi dedik. Amerika'yla da yakın zamanda sorun yaşamış bir firma. Amerika biliyorsun neyi iddia etti? ZTE bizi casus yazılımlarına takip edebilir, donanımlarında açık olabilir ve benzeri iddialarda bulundular. Sonra kanıtlayamadıkları için o olay kapandı.
Bir ara hatta şey falan söylendi. Amerika'nın göğe işte özellikle yatırım yapmak için ya da fuarlarda ürün beğenmek için Çin'e falan giden Amerikalılara verdikleri USB bellekleri bilgisayarınıza takmayın. Onlar virüsli olabilir. Evet. İşte arka kapı açabilir vesaire tarzında. Ama işte bugün bakıyorsun Mesut. Zaten Çin'de Rockchip var, Allwinner var.
Evet.
MediaTek Çinli sayılmaz, o Tayvan kökenli bir şirket. Ama onun dışında yine devlet şirketleri var. Çin'in daha önce geliştirmiş olduğu bilgisayarlara girebilecek bir takım işlemciler var. Bunlar da yapabilirler. Xiaomi de zaten yine Çin menşeli bir şirketle önümüzdeki sene için çalışmaları vardı. Bu ne anlama geliyor? Herkes kendi işlemcisini yaparsa herkese işlemci satan firmalar kim? Mesela Qualcomm
ve Intel aslında.
Qualcomm zaten özellikle premium segmentten ciddi para kazanıyordu. Ne oldu? Apple kendi işlemcisini kullanıyor.
Huawei premium işlemci yaptı.
Huawei çok iyi bir işlemci yaptı. Snapdragon 810'u bayağı bozan bir işlemci yaptı. Samsung desen keza işte 8890 Exynos'u duyurdular. Geriye hangi firmalar kaldı? İşte LG şu an kendi işlemcisini geliştirmekle uğraşıyor. Bir HTC'si var. Belki ileriye dönük olarak Qualcomm HTC satın alabilir.
Şimdi HTC de diğer üreticilerin yanında cücük gibi kalıyor yani.
Cücük gibi kalıyor. Yani geriye kalan üreticilerde büyüme anlamında potansiyel barındıran firmalarda Çinli firmalar. Çinli firmalar da diyor ki ben kendim geliştirmeye başladım. Zaten bugün ARM'dan tasarım aldığın zaman Çin mühendis dolu.
Evet doğru.
Al bunu, şunu yapalım, bunu yapalım derken zaten ortaya değişik çözümler çıkabilir. Dolayısıyla zaten Qualcomm'la ilgili finansal projeksiyonlar yapılırken ileriye dönük olarak bu çip işinin
çıkacakları falan hep konuşuluyor.
Hep konuşuluyor. Belki yarın çıkmayabilirler ama orta uzun vadede çok para kazanamazlarsa eğer zaten ciddi para kazandıkları yerler var. Oralara konsantre olabilmek adına o işi de yavaşlatabilir ya da çıkabilirler.
Evet, yine bu bölümün sonuna geldik. Huawei ve ZTE markası hakkında yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Tekrar belirtelim. Gerçekten önemli bir konu bu. Firmanın aslında Türkiye etkileri de görsen dediğim gibi öldürmeyin ama. Yani şimdi, şimdi belli belli de vurmayın hep kürekle.
Hepimiz gerçekçi olalım. Mate 8'in özelliklerinden bahsettik. Nubia Z11'in olası özelliklerinden bahsettik. Sizce bu markaların, bu telefonları kaç para olursa Türkiye'de alınabilir olur?
Evet, ya çünkü mantıklı yorumlar bekliyoruz. Yoksa tabii ki hepimiz 999 lira olsun der ya da 600 lira olsun da alalım değil mi?
Bedava olsun da hepimiz ZTE kullanalım, hepimiz Huawei kullanalım ama mantıklı yorumlarınızı yapın çünkü şunu söyleyebilirim hakikaten hem ZTE hem de Huawei'nin yetkilileri sitemizi yakından takip ediyorlar, forumları yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla belki fikir anlamında onlara daha iyi bir yol haritası da çizmiş olabiliriz fiyatlandırma noktasında.
Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.